Ayrım 56, sayfa 594, bölüm 78, anlaşma. Adel ve Tony tuvaletin orada köpekler gibi çiftleşirken görünce tüm kabuslarım geri geldi. Toprağa gömmeyi başardığım her şey. Psikoloğumun arkamda bıraktığımı söylediğine varsa. Zincire vurulmuş ama yine de beslenmiş bir hayvan gibiydi. Yıllar boyunca içimde büyümüş, eskisinden daha da güçlü olmuştu. Şimdi ise serbest kalmıştı. Harry haklıydı. Tony'den intikamımı tıpkı bana yaptığı gibi onu aşağılayarak almayı planladım. Sigurd Altman başını eğip ellerine baktı ve gülümsedi. Ama Harry'nin haksız olduğu bir nokta var. Adele'i öldürmeyi planlamadım. Tek amacım Tony'yi başkalarına rezil etmekti. Özellikle de Kongo macerasında ona fon sağlayacak olan, sağılacak inek olarak gördüğü müstakbel kayınpederi Galtung'a. Yoksa Tony gibi biri neden durduk yere ellerine Galtung denen o tarla faresiyle evlensin ki? Bellman onun tarafında olduğunu göstermek için sonuna kadar haklısın diyerek sırıttı. O yüzden Adele'in adıyla Tony'ye bir mektup yazdım. Ondan hamile olduğumu ve çocuğu doğurmak istediğimi söyledim. Bekar bir anne olarak ileride lazım olacağı için bir sus payı istedim. İlk sefer için 400 bin kron. 2 gün sonra gece yarısı 12'de Sandvika'daki Leftal Elektronik mağazasının arkasında bulunan otoparka parayla gelmesini söyledim. Sonra Tony'nin adıyla Adele'ye bir mektup yazdım ve aynı saatte aynı yerde buluşma teklif ettim. Ortamın Adele için uygun olduğunu biliyordum ve birbirlerine ne telefonlarını ne de tam olarak isimlerini verdiğini tahmin ediyordum. Kandırıldıklarını anladıklarında çok geç olacaktı ve ben istediğimi alacaktım. Gece 11'de elimde fotoğraf makinemle arabamın içinde bir köşede beklemeye başladım. Planım buluşma, ister kavgayla ister sevişmeyle sonlansın, ikisinin fotoğraflarını çekmek ve bir açıklama yazısıyla hepsini Andres Galtung'a göndermekti. Hepsi buydu. Sigurd komisere baktı ve tekrarladı. Hepsi buydu. Bellman başıyla onaylayınca Sigurd Altman devam etti. Tony buluşma saatinden önce geldi. Arabasını park etti, dışarı çıktı ve çevreyi kolaçan etti. Sonra nehrin kıyısındaki ağaçların gölgeleri arasında kayboldu. Direksiyonun arkasına saklanıp izledim. Biraz sonra Adel geldi. Neler olacağını iyice göreyim diyerek camı indirdim. Adel otoparkta dikilip bekledi. Etrafına bakındı, saatini kontrol etti. Tony'nin arkasından yaklaştığını gördüm. O kadar yakınına geldi ki fark etmediğine inanamadım. Büyük bir sami bıçağı çıkarıp kolunu Adel'in boynuna doladı. Adel çırpınıp kurtulmaya çalışırken onu arabasına sürükledi. Kapıyı açınca koltukların naylonla kaplı olduğunu gördüm. Tony'nin ona ne dediğini duyamıyordum ama makinemi tutup görüntüyü yaklaştırdım. Kızın eline bir kalem tutuşturduğunu gördüm. Kartpostala zorla bir şeyler yazdırdığı belliydi. Kigali'den gönderilen kartpostal dedi Bellman. Her şeyi en başından planlamıştı. Ona kaybolmuş süsü verecekti. O an başka hiçbir şey düşünemeden sadece fotoğraflarını çektim. Ta ki onu elinden alıp aniden bıçağı boğazına saplarken görene kadar. Gözlerime inanamadım. Arabanın ön camına fışkıran kanı gördüm. İki adam kanepedeki Kron'un nefesinin kesildiğini fark etmedi. Tony kanın iyice boşalmasını beklermiş gibi bıçağı boynundan çıkarmadan bir süre bekledi. Sonra onu çıkarıp arkaya götürdü ve bagaja soktu. Arabaya binmeden önce durup havayı kokladı. Bir sokak lambasının altında dikiliyordu ve yüzünü ilk o an gördüm. Beni dans salonunun dışında yere yatırıp bıçağı ağzıma soktuğu zaman gördüğüm iri gözler, dudaklarda aynı gülümseme. Tony otoparktan ayrılınca korkudan taş kesilmiş bir halde arabada oturdum. Artık Anders Galtung'a her şeyi anlatan bir mektubu gönderemezdim. Kimseye gönderemezdim. Bir cinayete ortak olmuştum. Sigurd önündeki bardaktan ufacık bir yudum alıp Johan Krohn'a baktı. Avukat başını oynattı. Bellman başını temizledi. Teknik olarak konuşacak olursak cinayete ortak olmamışsın. En ağır suçun şantaj ya da kandırmak olabilir. O olaydan sonra durabilirdin. Hiç istemesen de polise haber verebilirdin. Elinde cinayeti kanıtlayan fotoğraflar bile varmış. Yine de ben de suçlu bulunabilirdim. Tony'nin stres altındayken şiddet gösterebileceğini herkesten iyi bildiğimi ve tüm bunları kasten planladığımı iddia edebilirlerdi. Peki böyle bir şey olabileceğini gerçekten de hiç düşünmedin mi? Diye sordu Bellman, Kron'dan gelen uyarı mahiyetindeki bakışı aldırmadan. Sigurd Altman gülümsedi. Çoğu zaman düşüncelerimizi yorumlamanın bu kadar zor olması sizce de garip değil mi? Ya da hatırlamanın. O gece neyin olmasını beklediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Hatırlamak istemiyorsun da ondan diye düşündü Bellman. Adamın insan ruhuna yepyeni bir bakış açı getirmesine minnettar kalmış gibi başını sallayıp hımlayarak. Birkaç gün düşünüp taşındım dedi Altman. Sonra Havas'taki kulübeye gidip tüm isimlerin ve adreslerin olduğu sayfayı konuk defterinden kopardım. Ve Tony'ye bir mektup daha yazdım. Ne yaptığını ve neden yaptığını bildiğimi söyledim. Onu Havas'taki dağ kulübesinde Adele'le sevişirken gördüm ve para istediğimi belirttim. Altına da Borgnstein Mayer'in adını yazdım. 5 gün sonra gazetede bir bodrumda öldürüldüğünü okudum. Burada bitmesi gerekiyordu. Polis dosyayı soruşturmalı ve Tony'yi bulmalıydı. Yapmaları gereken buydu, onu tutuklamak. Sigurd Altman'ın sesi yükselmişti ve Bergman yuvarlak gözlük camlarının arkasında gözlerine yaşların dolduğunu gördüğünü yemin edebilirdi. Ama yakalamayı bırakın, elinizde tek bir ipucu bile yoktu. Tamamen afallamıştınız. O yüzden onu başka kurbanlarla beslemeye, Havas'taki listeden yeni isimlerle tehdit etmeye devam ettim. Kurbanların resimlerini gazetelerden kestim ve adlarını kullanarak yolladığım mektupların kopyalarıyla birlikte Kadok fabrikasındaki montaj odasının duvarına astım. Tony birini öldürür öldürmez başka birinden daha mektup geliyor. Aslında önceki mektupları onun yazdığını ve 2, 3, 4 artık kaç olduysa o kadar cana kıydığını bildiğini söylüyordu. Sus payı da haliyle giderek artıyordu. Altman öne doğru eğildi. Sesi kederli gibiydi. Onu yakalayın diye yaptım. Katiller eninde sonunda hata yapardı, değil mi? Ne kadar çok cinayet işlerse yakalanma şansı da o kadar artacaktı. Ve tabii bu işte o kadar uzmanlaşacaktı, dedi Bellman. Tony Like'ın şiddet konusunda acemi olmadığını unutuyorsun. Afrika'da paralı askerlik yapan birinin elinde mutlaka kan vardır. Tıpkı senin elinde olduğu gibi. Altman ani bir öfke patlamasıyla benim elime mi diye bağırdı. Sırf Telenor'un kayıtlarında görün diye gizlice Tony'nin evine girdim ve Elias Kog'u aradım. Eline kan bulaşan sizlersiniz. Adel ve Mia gibi sürtükler, Tony gibi katiller. Yoksa neden? Burada duralım Sigurd. Johan Kron ayağa kalktı. Biraz ara verelim, olur mu? Altman gözlerini kapadı. Ellerini kaldırdı ve başını iki yana salladı. İyiyim, iyiyim. Başlamışken bitirelim. Johan Kron müvekkilini süzdü. Göz ucuyla Bergman'a baktı ve oturdu. Altman derin ve titrek bir nefes aldı. Ardından devam ettim. Üç ya da dördüncü cinayetten sonra kaçıncı olduğunu Tony biliyordu tabii. Artık mektupların yalan olduğunu anlamıştı. Ama yine de öldürmeye devam etti. Hem de her defasında daha vahşi yollarla. Sanki mektupları yazan kişiyi, yani beni korkutmak, pes etmemi sağlamak, önüne çıkan kim varsa yok edip en sonunda da beni öldüreceğini göstermek istiyordu. Ya da Adel ile ikisini görmüş olabilecek tüm şahitlerden kurtulmak istiyordu, dedi Bellman. Havas'ta 7 kişinin daha olduğunu biliyordu. Sadece kim olduklarını öğrenmesinin başka yolu yoktu. Altman güldü. Düşünsenize, size yemin ederim konuk defterine bakmak için kulübeye bile gitmiştir. Sayfanın koparıldığını görünce kim bilir ne hissetmiştir. Zavallı Tonycik. Devam etmenin sebebine gelelim istersen. Nasıl yani, diye sordu Altman pür dikkat kesilerek. Bu cinayetlerle ilgili polise çok daha önceden isimsiz bir ihbarda bulunabilirdin. Belki de o kurbanlardan kurtulmayı sen de istedin. Altman'ın kulağı neredeyse omzuna değecek kadar eğdi başını. Dediğim gibi, insan yaptığı şeylerin sebeplerini her zaman bulamıyor. Bilinçaltımız hayatta kalma güdüsüyle kontrol edildiği için genellikle bilinçli düşüncelerimizden daha mantıklı kararlar veriyor. Belki bilinçaltım Tori'nin tüm şahitleri ortadan kaldırırsa daha güvende olacağımı fark etmiştir. Böylece kimse orada olduğumu bilmeyecek ya da günün birinde caddede yürürken beni tanımayacaktı. Ama buna izin verilecek kesin bir cevabımız hiçbir zaman olmayacak, değil mi? Odun sobası çıtırdayıp harlanmaya başlamıştı. İyi de Tony Light neden kendi parmağını kessin ki, diye sordu Björn Holm. O kanepede otururken Harry de mutfak çekmecelerinden birinin arkasında bulduğu ilk yardım çantasını karıştırıyordu. İçinde birkaç top sargı bezi ve kanın daha çabuk pıhtılaşmasını sağlayan kanama kesici bir merhem vardı. Tüpün üzerindeki tarih sadece 2 ay önce üretildiğini gösteriyordu. Altman yaptırdı, dedi Harry, etiketi olmayan küçük bir kahverengi şişeyi elinde çevirerek. Like'ın aşağılanması gerekiyordu. Buna kendin bile inanmıyor gibisin. Tabii ki inanıyorum, dedi Harry. Kapağı açıp kokladı. Sahi mi? Burada Like'a ait olmayan tek bir parmak izi, Like'ın kapkara saçlarından başka tek bir saç deli, 45 numaradan farklı tek bir ayakkabı izi bile yok Harry. Sigurd Altman'ın saçları kül sarısı ve 42 numara giyiyor. Etrafı güzel temizlemiş demek ki. Bana hatırlat da şunu teste göndereyim. Harry kahverengi şişeyi kabanının cebine soktu. Etrafı güzel mi temizlemiş? Muhtemelen suç mahalli bile olmayan bir yerim. Like'ın Holmanway'deki evinin masasına kabak gibi görünen bir parmak izi bırakan adam mı yapmış bunu? Utmo'yu öldürdüğü kulübede arkasını iyi toplayamadığını söylediğin adam mı? Hiç sanmıyorum Harry. Bence sen de sanmıyorsun. Siktir, diye bağırdı Harry. Siktir, siktir. Alnını ellerine koydu ve gözlerini masaya dikti. Björn Holm gider borsunun altında buldukları tel parçalarından birini havaya kaldırdı. Ve altın kaplamasını tırnağıyla kazıdı. Bu arada bunun ne olduğunu biliyorum galiba. Öyle mi? Dedi Harry başını kaldırmadan. Demir, krom, nikel ve titanyum. Yani çocukken diş telim vardı. Bu teller bükülüp klipslenebiliyor. Harry birden başını kaldırdı ve Afrika haritasına baktı. İç içe geçmiş yapboz parçalarını andıran ülkeleri inceledi. Bir tek Madagaskar uymayan bir parça gibi dışarıda kalmıştı. Dişçideyken Şşş dedi Harry elini kaldırarak. Şimdi olmuştu işte. Sanki bir şey tık diye yerine oturmuştu. Sobanın çıtırtısı ve dışarıdaki rüzgarın artan uğultusu dışında ses yoktu. Yapbozun iki farklı ucunda duran, birbirinden çok uzakta iki parça sonunda buluşmuştu. Liseren Gölü'nün kıyısında yaşayan bir büyük baba, annesinin babası ve kulübedeki çekmecede bulduğu fotoğraf, aile fotoğrafı. Tony Lycan değil, Odut Mon'un fotoğrafıydı o. Eklem iltihabı. Ona ne söylemişti Tony? Bulaşıcı değil, sadece kalıtsal. İri dişleriyle gülen o oğlan çocuğu geldi gözlerinin önüne. Sonra da karanlık bir sırrı saklıyormuş gibi ağzını sımsıkı kapatan adam. Sakladığı şeyin ne olduğunu biliyordu artık. Çürük dişlerini ve diş telini. Sonra küçük taş geldi aklına. Kulübenin banyosunda bulduğu koyu renkli taş. Elini cebine götürdü. Hala oradaydı. Taşı bir yöne fırlattı. Geçen de bunu bulmuştum, dedi yutkunarak. Sence bu bir diş olabilir mi? Bir yön taşı ışığa tuttu. Tırnağıyla kazıdı. Olabilir. O halde başa dönüyoruz, dedi Harry. Ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissediyordu. Onları Altman denilen herif öldürmedi. Ne? Tony Like öldürdü. Gazetelerden Tony Like'ın tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını okumuş olmalısın, dedi Belman. Cinayet saatlerinde başka yerde bulunduğunun kanıtı dediğimiz o harika kozu kullandı. Borgny ve Charlotte öldürüldüğünde başka yerlerdeydi. Bununla ilgili hiçbir fikrim yok, dedi Altman kollarını bağlayarak. Sadece onu Adele'in boynuna bıçak saplarken gördüğümü biliyorum. Bir de gönderdiğim mektuplarda kimin adı yazılıysa birkaç gün sonra öldürüldüğünü. Sırf bunun bile seni cinayetleri suç ortağı yapabileceğini biliyorsun, değil mi? Johan Kron öksürüp Belman'a döndü. Peki siz anlaşma yaparsanız gerçek katili hem kendiniz hem de Kripos için altın tepside sunmuş olacağınızı biliyor musunuz? Kurum içindeki tüm sorunlarınız çözülecek Bay Belman. Tüm övgüyü toplayacaksınız ve mahkemede Tony Like'ı Adel Vett'le seni öldürürken gördüğünü söyleyen bir görgü tanığınız olacak. Bunlar dışında her şey sizinle benim aramda kalacak. Ve müvekkiliniz beraat edecek, öyle mi? Anlaşma böyle. Ya Like mektupları saklamışsa ve mahkemede sunarlarsa diye sordu Belman. O zaman başımız belaya girer işte. Tam da bu yüzden sunamayacaklarından eminim diyerek gülümsedi Kron. Sizce sunabilirler mi? Peki o gece çektiğin Adel ve Tony'nin fotoğrafları? Kadok'taki yangında hepsi yok oldu, dedi Altman. Hol denen o piç kurusu yüzünden. Mikael Belman yavaşça başını aşağı yukarı salladı. Kalemi aldı. Sandipont. Kurşun ve çelikten yapılmıştı. Ağırdı. Ama ucunu bir kez kağıda değdirince sanki imzayı o değil de kalemin kendisi attı. Teşekkürler, tamam, dedi Harry. Cevap olarak gelen cızırtılı sesin ardından her şey eski dinginliğine döndü. Ve tek duyduğu kulaklığın dışındaki helikopterin monoton gürültüsü oldu. Harry mikrofonu ağzından çekip dışarı baktı. Çok geçti. Gardemoen havaalanındaki kulübeyle yaptığı telsiz konuşması bitmişti. Güvenlik nedenleri yüzünden yolcu listeleri dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişimleri vardı. Odutmon'un önceden ayırttığı biletle 2 gün önce Kopenhag'a uçtuğunu doğruluyorlardı. Kırsal atlarından yavaşça akıyordu. Harry kendini işkence edip öldürdüğü adamın pasaportuyla havaalanında dikilirken hayal etti. Bankonun arkasındaki kadın ya da adam listedeki isimle uyuşuyor mu diye pasaportu kontrol ediyordu ve olur da fotoğrafa bakacağı tutarsa muhtemelen o diş teli dikkatini çekiyordu. Kafasını kaldırdığında ise yapay bir yolla kahverengi yapılmış o dişleri ve teli görüyordu. Tony Like'ın porselen beyazı iri dişlerini uydurmak için büküp kestiği diş telini. Helikopter plastik camların üzerinde patlayan, titreşen su yolları şeklinde iki yanlarından geçen ve bir anda kaybolan bir yağmur fırtınasına girip çıktı. Saniyeler sonra oradan hiç geçmemiş gibiydiler. Parmak. Tony Like kendi parmağını kesmiş ve son bir oyun oynamak üzere Harry'e göndermişti. Amacı onlara Tony Like'ın öldüğünü düşündürmekti. Böylece unutulacak, üzeri çizilip bir kenara atılacaktı. Like'ın Harry'nin kopan parmağıyla aynı parmağı seçmesi ve kendini ona benzetmesi tesadüf müydü? Hepsi bir yana, cinayetlerin ikisinde başka yerlerde bulunduğunu kanıtlayan o güçlü deliller ne olacaktı? Aklına daha önce bir fikir gelmiş ama bunu derhal reddetmişti. Soğukkanlı katiller nadir bulunan bir türdü. Kelimenin tam manasıyla sapkın ruhlardı çünkü. Ama başka biri daha olabilir miydi gerçekten de? Cevap, Tony Like'ın bir yardımcısının olması kadar basit miydi? Siktir dedi Harry, sese duyarlı mikrofonun kelimeyi helikopterdeki diğer 3 kulakla iletmesine sebep olacak kadar yüksek bir sesle. Jens Rath'ın göz ucuyla ona baktığını fark etti. Rath haklı olabilirdi. Tony Like elinde sert bir içkiyle oturmuş, kollarında taş gibi bir kadınla bulduğu çözümün tadını çıkarıyordu belki de. Ayrım sonu sayfa 603.